Sinematriyografi 22. bölüm. Deprem ve sonrası üzerine.
Herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra Mert ve Akif'le tekrar buluşabildik. Yeni pod yayınımızda. Her seferinde bu kadar uzun ara vermeyelim dedikten sonra daha da bir uzun ara veriyoruz. Bir dahaki konuşmamız 5 yıl sonra olacak herhalde abi.
Selamlar.
Selamlar.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Allah, idare ediyoruz işte ya.
İdare ediyoruz.
Evet.
Akif'e katılıyorum.
Ben ruh sağlığımızı korumaya çalışıyorum.
Hakikaten öyle yani. Evet, kötü bir dönem geçti. Ya da geçmedi, daha süre gelen bir dönem bu. Geçmesin de yani, unutmayalım ama yaşayanlar kadar sürekli izleyenler, yani herkese etkiledi bu. Ve gitgide daha büyük bir travmatik bir süreç olmaya devam ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda bilmiyorum ama.
Vallahi kimi görsem yani 2 haftadır, 3 haftaya olacak yani neredeyse. Böyle hani toplu depresyon gibi bir şey yani. İnsanlar kafayı yemeye başladı ya. Mutsuzluk çöktü yani.
Evet.
Önemli.
Evet, şu lafı duyuyorum hani böyle yani evde sıcak yatağında uyumaktan ya da yemek yemekten utanıyorum hani artık. Kendi sorunlarını bırak, normal yaşantısına utanıyor insan.
Ya o patolojik süreçlerle karışabiliyor. Ama iyi değiliz yani. Herkes pay aldı. Bir yerinde olan bir yerde de oluyor. Kelebek etkisi de oluyor. Yani Akif'in dediği gibi herkes bir miktar depresif.
Yani bir yandan da normale dönmeye çalışıyoruz. Hani gülüyoruz, eğleniyoruz yine o şeyler ama bir yandan böyle işte televizyonda, şurada burada zaten hafızamızda yani. Bir anda aklına geliyor böyle hani gülüyorsun ama böyle tuhaf bir durum ya bu hali yani.
Ya aslında dışarıda bir hayat var ve yavaş yavaş unutulmaya başlamış. Az önce sokakta yürüyorum mesela, gümbür gümbür müzik çalan arabalar geçiyor yine. Farklı zamanlarda, farklı toplum kesimlerinde de değişkenlik gösterebiliyor tabii ki bu süreç. Ama bir ucundan herkese de dokunuyor yani. Kabul etse de etmese de, bilinç dışı, bilinç üstü.
Evet.
Umarım tekrardan normal yaşantımıza dönebiliriz yani. Herkes dönebilir umarım.
Yani evet. Günlük işlerimizi yapabildiğimiz, üretebildiğimiz, daha verimli, pozitif katkılar sunabildiğimiz.
Evet. Birçok sağlıkçı da gitti destek olmaya. Sizden giden olmadı sanırım, değil mi abi?
Vallahi 112'den giden arkadaşlarımız oldu ama istasyonda çalışanlardan gidenler oldu. Birkaç arkadaşım var hatta. İlk benim nöbetimde olmuştu deprem. Gece hani 4. Beni aradılar. UMKE ekiplerini çıkaracağız falan. İşte SAKOM'a haber verdim. UMKE ekipleri nereye yönlendirilsin falan gibi. Daha ilk hani olur olmaz bizim UMKE ekipleri yola çıktı. Kırklareli'den Osmaniye'ye doğru. Giden arkadaşlar vardı. Gönüllüler vardı. Bazı gönüllüler gidemedi. Bazılarına görevlendirme çıktı. Direkt gittiler. Bu şekilde ya. Ben de hani gönüllü olarak gitsem mi gitmesem mi karar veremedim. Çünkü giden arkadaşlar işte 112 açısından en azından bu dönemde hani enkazdan artık hani canlı çıkarma ümidi de kalmadığı için 112'nin iş yükü orada azalmış yani Hatay'da ve diğer yerlerde.
Evet.
Ya, bir sağlıkçı enflasyonu var hani. Daha çok kurtarma ekiplerine gerek duyuldu. Ben başından beri takip ediyorum. Ben de gitmedim ama. Çocukluğumun geçtiği yerde Hatay. Çocukken oyun oynadığımız arkadaşlarımdan da kayıplarım oldu. Aile dostlarımızdan, arkadaşlarımızın ailelerinden kayıplar çok fazla oldu. Gidemedim. Kardeşim gitti. Ben de iletişim halinde oldum bu süreçte. Ve hani gözlemlerime göre de sağlıkçı açısından çok büyük bir eksik, bir sıkıntı yaşanmadı. Ya gerçekten hani olumlu denilebilecek şeylerdendi.
Sınavlar ve uyku getiren kahveler üzerine.
Ben bu arada istifa ettim. Bilmiyorum arada yaptığımız programlarda bahsi geçmiş miydi ama o yüzden hem resmen bir görevlendirme de almadım bu süreçte. Ama UMKE ekipleri ve 112 ekipleri gittiler. Nörolojiyi bırakmıştım. Orada hayat tabii ki devam ediyor.
Mert şimdi ne durumdasın abi? Ya, çalışıyor musun eski olduğun yerde yoksa?
Abi TUS'a çalışıyorum ya.
TUS'a çalışıyorum.
O da bir meslek gibi bir şey herhalde bu devirde.
Evet abi sınav. Ve belli bir yaştan sonra yani sınav çok acı bir şey yani.
Abi çok acı ve ıstıraplı yani. Hani ekstra ben çalışırken hissetmemiştim. Yani tabii ki ıstırabını hissediyordum ama tamamen sınav odaklı çalışınca bu yaşta zor oluyor. İnsan iki kere sorguluyor. Yine de nörolojide çalıştığım dönemlere göre hani artıları var, dezavantajları var. Çünkü günün istediğim vaktinde çalışıyorum ama işte bazen verimli olmuyor. Bir de tabii ki sınavı kazanacak mıyım ya da istediğim bölüm olacak mı? Çünkü hayatım belirleyen bir sınav. Hayatım nereye gidecek kaygıları ister istemez oluyor.
Şey oluyor mu ya sizde de ders çalışırken kahve içince daha çok uykunuz geliyor mu?
Artık gelmeye başladı yani o kadar çok içiyorum ki artık kahve içtikçe ters böyle rebound bir etki yapıyor herhalde. Uyuyorum.
Abi gibi. Kahve bende normalde de ters etki yapıyor ya. Ben bilmiyorum ama.
Niye öyle oluyor?
Vallahi filtre kahve falan değil mi yani?
Türk hiç kahvesi fark etmez. Aynı filtre kahve de aynı ya. Kahveyi yiyebilirsin bile yani.
Türk kahvesi zaten çerez hani uyku ilacı gibi bir şey. Filtre kahvede bir tık şey işte.
Ben kaç filtren içiyorsun Mert günden?
Ortalama 2-3 arası.
Bir ara 5-6 kaşık yapıyor.
Bir ara evet abartıyordum. Abartınca evet şey yapıyor, dikkati toparlıyor ama bu sefer de zararlı ve sürekli o şekilde gittikçe yine ortalamayı yükseltiyorsun. 5-6 oluyor. Onun devamı şey yok, sonu yok. Şimdi hani 3 zorluyorum. Hadi 4'de çıkınca biraz şey olur muyum? Ders çalışır mıyım falan tereddüt ediyorum. Sonra tamam bu ayarıyı zaten çalışmıyorum deyip kahvede içmeyip uyuyorum.
Ben Tarık sen ameliyatta içiyor musun? Ameliyat arasında.
Abi içiyorum ama şöyle bir durum var. Şimdi kahvenin dikkat toplamanın yanında çok büyük de bir dezavantajı var. Tuvaletini getirme gibi. Uzun vakalarda bu çok büyük dezavantaj olabilir. O yüzden pek tüketmiyorum yani. Ya ben TUS çalışırken kampta, TUS kampına gitmiştim işte. O zaman da yani çalışmak istemiyordum her zamanki gibi yani. Ve TUS kampı akşam 8 gibi bitiyordu. Her bitişinde bir bar bulmuştum Ankara'da. Oraya gittim. Her akşam oraya gidiyordum. Ve barmene o günkü dersi anlatıyordum. Bar tabirisinde. Adam 30. günün sonunda dedi ki ya ben girsem en azından bir 50 alırım yani.
Abi ben girdim. TUS'a sadece bir ay çalıştım. O da çıkmış baktım. Dedim ki gireyim TUS'a. 35 aldım abi. Eğer öyle bir başarı
bu korna sesi 35 içindi sanırım.
Köpek sesi de destekledi evet.
Tarık yanına geleyim, beni de çalıştır abi, en azından belli alayım ben.
Abi benim taktiğimi uygularsan bu iş olur yani. Bir barmen bulmanız lazım tıpkı hevesle.
Şu an da deprem olmuş sanırım, bir haber gördüm ama.
Öyle mi?
Bir kontrol edelim mi?
Tabii. Bakalım.
Televizyonda afet bölgesinde hissedilen deprem diye bir alt yazı var son dakika.
Şey var mı acaba?
Artçı mı geldi mi acaba?
Artçı muhtemelen de. Vallahi kimse ilgilenmiyor galiba, şey öyle küçük bir artçı olabilir. Ha. Ya da hissedilen bir artçı.
Umarım. Ya umarım. Böyle artık şey olduk ya.
Paranoyak olduk abi.
Paranoyak olduk.
Evet.
Yeni projeler üzerine.
Başka neler yapıyorsunuz?
Valla tıp tuz dışında herhalde geziyorum. Geziyorum derken yani kendi içimde geziyorum. Bir düşünceden bir düşünceye. Bir fikir.
İlahi bir gezinti mi abi? İlahi
abi, bir gezinti. Ya yoruma açık bir gezinti. İlahi olabilir.
Evet. Mert, Nirvana'ya ulaşacaksın bu gidişler.
Evet abi. Yani. Hani böyle şey olur ya. Arabada giderken böyle radyo istasyonları gezersin ve hep dini kanallar denk gelir.
Evet.
Ve o en net o çeker böyle hani.
Akif'le bir senaryomuz vardı. Bayağıdır konuşmak isteyip de konuşamadığımız bir senaryo olabilir.
Uzun metraj mı abi?
Evet, uzun metrajlı. Onun provalarını yaptık. İşte tuz sonrası onun çekimini planlıyorduk. Hı-hı. Aslında başlı başına bir etkinlik yani, hani bir uzun metraj çekme planımız var. Hı-hı. Ve senaryoyu da yazdık yani. 1,5 saat uzunluğunda. Oynuyoruz da bazen bir araya geldiğimizde. İçimize siniyor yani, onun üzerine epeyce konuşulabilir, epeyce şey birikti. Konu, detay işte. Bütçesiz çekmeyi planlıyoruz bu arada kendi imkanlarımızla.
Ama güzel kameralar var abi sizde yani. Ses sisteminde ayarlanabilirse.
Ya fazlası var. Bende Sony, evet. A7-3 var. İşte evet. Aynasız Akif'te 80D var. Rod 2 var. Akif'te Rod 4 var sanırım.
Aynen. Evet, yani süper. Ekipmanlar, zoom aşağı altı ses kayıt cihazı falan var. Ekipmanlarımız güzel aslında ya.
Ekipmanlarımız süper. Çok güzel. Yani düşük bütçeli filme göre bütçesiz çekilebilecek. Hatta şeylerimiz var, altyapımız var. Vay aslında be. Yapılmamış bir şey yapmak istiyoruz. Yani ne kadar ekipman olsa da bütçe önemlidir. Çünkü filmin bel kemiğini oluşturan bir şey. Her zaman yayına giren, vizyona giren filmlerde. Ama biz bunu tamamen bütçesiz yapmayı düşündük, istedik. Bu yönde de bir takım işte şeyler yapıyoruz, provalar yapıyoruz. Oyuncular ayarlıyoruz.
Evet.
Konudan bahsedeyim isterseniz biraz.
Evet, bir kısa fragman.
Kısa bir fragman vereyim. Yani ya da bir fragman çeksen nasıl olurdu diye böyle bir kabaca bir şey yapayım. İstifa sonrası bir şiirle başlayabilir film. Daha sonra o şiirin içinde kaybolabiliriz çeşitli işte görüntülerle. Çeşitli ilişkilerle işte doğadan, insandan, sanattan ve daha sonra tekrar bunları bir şiirde toplayabiliriz. Yani şiirde başlayıp şiirde biten şiirsel bir film düşündük.
Bir şair.
Bir şair.
Evet. Şair, bir şairi, şair olmak isteyen birisini, hatta bir şairi anlatıyor.
Evet, böyle bir şairi anlatıyor diyebiliriz.
Aralıklı size. Şiirlerin geçtiği mi böyle?
Arada şiirlerin, Patterson diye bir film var. İzleyenler var.
Evet, bakın. Aynen.
O filmin içinde şiirler, hani günlük hayattan böyle kesitler okuyordu. Biz de amatör bir şairin şiirlerini dinliyoruz kendi sesinden. İşte kimi zaman yazdığı şiirlerden okuyor. Kimi zaman da bir dış ses olarak duyuyoruz. Evet, istifa eden bir şair. Şair olmak isteyen bir gezgin.
Şey izlemiş dediği gibi. Fakat Müzeyyen, Bu Derin Bir Tutku filmini. Orada da Erdal Beşikçioğlu gezerken romanından şeyler okurken böyle arkada yazı geçiyordu ama çok güzel bir şekilde betimlemişlerdi. Onun gibi şeyler akabilir
ben, yani. Ben kitabını okumuştum. Filmi izlemedim ama.
Ben ikisini de yapmadım.
Tavsiye ederim. Öncesinde bir yol gösterici olabilir.
Evet, ismini çok duydum. Yani hem kitap olarak da varmış zaten. Erdal Beşikçioğlu'nu hatırlıyorum ama böyle şiirle ilgili bir film olduğunu bilmiyordum.
Evet, şiir değil, şiir değil. Bir hikaye geçiyor. Bir kadınla bir erkeğin hikayesi geçiyor ama sürekli o da yazıyor aynı zamanda. Yazarken de böyle ekranda akıyor hani. Sanki yazarmışçasına. Güzel oluyordu.
Evet. Hatırlıyorum şeyler.
İyi gibi.
Ya valla senaryoyu ben de şeyden bahsedeyim. Şimdi ilk defa bir senaryo çalışması gibi bir şeyin durumun içine düştüm. Hani iyi ki de zaten yapmamız gereken. Mert, senaryo Mert'in senaryosu tamamen. Senaryoyu birkaç kere oturup topluca birkaç arkadaş birlikte okuduk. Sonra işte düzeltmeler yapıldı, öneriler oldu. Böyle senaryo üstünde çalıştık. Hatta bir 20 sayfa, 20'ye kadar geldik galiba.
Hı hı.
Tam hatırlamıyorum ama böyle gerçekten o ilk formundan dönüşüyor. Muhakkak bir şeyler ekleniyor.
Gelişiyor gitgide.
Evet, gelişiyor. Yani içine insanın içine sinecek bir hale böyle en sonunda bence geliyor. Mert ne düşünüyor bilmiyorum ama.
Ya en çok heyecanlandıran şu aslında, hayal ettiğinle gerçeğin bir olması, örtüşmesi. Şimdi bizim yaptığımız en büyük hatalardan birisi şeydi bu zamana kadar. Bir şey hayal ediyoruz ama onun gerçeğe uygunluğu konusunda sıkıntılar oluyor. Hani atıyorum bir kaleden balon uçurmak sahnesi yazıyorsun ama bunu gerçeğe döktüğün zaman oraya ancak bir marketten aldığın bir balonu o şekilde göstermek kalıyor hani geriye, ya da efektlere falan başvuruyorsun. Burada hani tamamen gerçekte olabilecek, gerçekten dayanağını gerçekten alan, işte zaten otobiyografik bir yapısı var. Ve yaşanmış şeylerin üzerine yaşanabilir ve gerçekleşebilir şeyler yapmak istedik. Şiirler, mesela benim yazdığım şiirlerdi gerçekten. İstifa olayı gerçekti. Ondan sonra oradaki bir takım diyaloglar, ilişkiler, konuşmalar, onlar da gerçek ve bunlar yapılabilir şeyler. Bu yapılabilirliği karşısında insanın içine siniyor, hani Akif'in dediği gibi. Bu heyecan veriyor. Çünkü mesela bir şeyi hayal edersin ve olur ya, hani insana mutluluk verir. Bu da onun gibi bir şey sanırım.
Senaryolara karışılması üzerine.
Abi tam bu noktada bir şey sormak istiyorum. Daha önce de konuştuk belki, bilmiyorum ama. Şimdi bir senaryoyu yazdığın zaman ya da kafanda canlandırdığın zaman bambaşka bir dünya kuruyorsun değil mi? Sıfırdan bir dünya kuruyorsun kendine. Onun içini yaşıyorsun, kafanda oturtuyorsun her şeyi. Ondan sonra orada çok ince bir çizgi var aslında, onu sormak istiyorum. Başka birine bu konuyu açtığın zaman, hani bazen senaryomuza müdahale edenler olur da çok sinir olurduk ya belki. Yani bu çok ince bir çizgi, anladınız mı? Tam böyle kafana uyan bir insanla bunu yapınca o senaryo gelişebiliyor. Ama kafana uymayan bir şey söylediği zaman bazen gerçekten 7.4 büyüklüğünde bir deprem oluyor. Ve tamamen yıkılıyor, dünyanın hevesi kayboluyor. Hiç böyle bir ana denk geldiniz mi?
Çok.
Evet,
çok. Çok tanıdık bir şey söyledin.
Ben bir hayal kuyum.
Evet, hep sürekli yaşadığımız şeyler.
Evet ya, ya da birisi okuyor ya, yani tepkisiz kalıyor ya da böyle hani ne diyeceğini bilmiyor ya da çok olumsuz bir şey söylüyor yani. O kadar olumsuz bir yerden bakmak bence biraz hani ayıp gibi bir şey benim için. En azından yanlış bir şey yapıyorsa da geliştirmesine yönelik bir şey söylemen lazım. Benim moralim direkt bozuluyor ya yani. Bırakıyorum o işi mesela. 7-8 sayfa bir şey yazmışsam vazgeçiyorum yani, devamını
getirmek. Çöp direkt değil mi?
Ya heves aslında kırılır, tekrar yapılır. Hani kendi, eğer kendi bildiğinse vazgeçmemek lazım ama bazen mesela şey olabiliyor işte. Ya benim bir senaryom var hani. Herkesin başına gelmiş ya da bütün muhtemelen yerli yabancı yönetmenlere gelenler olmuştur. İşte abi bir senaryom var falan diye. Hani dinliyorsun, hani bunu mesela çekmek istiyor ya da işte bununla ilgili plan yapıyorsun ama film senin kafanda olmuyor hani, çünkü birinin kafasında yazılmış bir şey. O mesela apayrı bir gerçeklik olarak duruyor. Ben mesela çoğu zaman giremiyorum hani o dünyaya. Öyle bir sıkıntı oluyor. Aynısı başkası için de geçerli olabilir bu arada. Tabii ki ben de muhtemelen yapıyorum hani bu tarz şeyler ama olmaması tabii ki daha iyi olur.
Hatta Mert'in senaryosunda bir sahne vardı. Bana şey gelmedi. Hani böyle gerçekçi bir şeymiş gelmedi. O yüzden hani biraz hani Mert'e dedim hani bu olmasa mı acaba gibi. Mert dedi ki bu yaşandı.
Olması lazım.
Saçma gelmemesi lazım babada. Yani öyle onun kafasında oluşan şey hani daha başka.
Evet. Evet, evet. Çünkü herkesin bir algı yapısı var, kafa yapısı var. Ona uymayabiliyor hani bazı fikirler, evet. Ya da hayaller ya da gerçek bile, hani gerçek yaşanmış bile gerçek değilmiş gibi gelebiliyor ya da onu tekrardan hayal etmek, canlandırmak konusunda.
İşte bunu aynen, çok ince bir çizgi yani. İnce hatta bak bu Stan Lee var. Şey bu Marvel dünyasının çizerlerinden. İşte Spider-Man'i götürmüş önce. Biliyor musunuz onu? Çizgi romanı.
Aa.
İşte göstermiş abi böyle işte gökdelenden gökdelene atlayacak bir tane ağa çıkaracak falan. O patron demiş ki hani örümcekten herkes tiksidir yani, bu iğrenç bir fikir falan. Bir sonraki dergiye gizlice bir köşesine yapmış bu Stan Lee Spider-Man'i. Ondan sonra patron gelmiş işte, yok sattı dergimi, süpersin falan demiş. Bunu anlatıyor işte, diyor ki en son diyor bir gerizekalının sizi emin olduğunuz fikirden vazgeçirmesine sakın izin vermeyin falan diyor.
Doğru yani. Evet ya, fikrin varsa peşinde ya inanıyorsan zaten ona devam etmen.
Evet abi, ama inanıyorsan bazen de fazla inanmış oluyorsun. Çok gerçekçi olmuyor yani. Ya işte, o da önemli.
Durmak lazım. Aklı başında olmak lazım biraz.
Evet. Ya da böyle işte hani sizin gibi, çok şükür sizin gibi arkadaşlarım var. Yani böyle hani emin olduğun, güvendiğin, kafa yapısına uyan biriyle bunu tartışabilmen lazım.
Evet, kesinlikle. Çünkü ya bir çıkardığın taşın yerine başka bir taş koyuyorsun ve daha sağlam olabiliyor yapı. Olumlu örnekleri de var.
Evet.
Yani önerileri de dikkate almak gerekiyor. Eğer hani güvendiğin ve aklına inandığın birisinden geliyorsa öneri, o da güzel bir şey.
Filmlere isim bulma zorluğu üzerine.
Peki
evet, böyle bir macera.
Çekim planı var mı yakın zamanda?
Ya
yıllık iznimi ona göre ayarlayacağım.
Ha. Ya ayarla kesinlikle. Hani senin olman çok güzel olur bence.
Evet ya Tarık.
Ya isterim. Aha. Kesinlikle isterim.
Ya senaryoyu da hani okumanı çok isterim.
Evet.
Hani sevebileceğin sahneler de var ki senin katabileceğin sahneler de çok daha zenginleştirir. Çünkü farklı böyle bir bakış açım var. Daha böyle samimi şeyler yakalayabiliyorsun. Mayıs sonrası gibi o aylarda, Mayıs-Haziran çekime başlamış oluruz.
Peki bir soru daha soruyorum o zaman. Senaryo yazmaktan daha zor bir şey söylüyorum size.
Ne?
Filmin ismini bulmak. İsim bulundu mu?
Evet. Filmin ismi güzel. Akif sen gir istersen ya. Filmin ismi zor olmadı ama. Yani bir daha bir isim koyalım dersek bu sefer zor olur ama hakikaten.
Ya filmin ismi Siren Sesleri. Mert'in kitabının ismi idi. Ama hala olacak mı bilmiyorum. Değiştirecektim Mert. Evindeyim.
Evet. Ya kitabın ismini koyduk.
Süper.
Kitaptan tamamen ayrı bir senaryo. Kitapla alakası yok. Ama filmin içinde bir yerde kitap da var. Ya da kitabın adı var. Ortak bir nokta olduğu için öyle bir kesişim yaptık. Bilmiyorum belki de değişebilir.
Ambulans şeyi değil mi Siren? Yok polis mi ambulans mı?
İkisi de aslında çünkü bazı sahneler var. Spoiler çok fazla vermeyelim ama fragmandan birkaç parça verelim. Karakter bazen böyle işte sesler duyuyor. Siren sesleri işte ambulansa benzer ya da işte oturduğu sokakta tanıştığı bir polis var. Onunla bir iletişim oluyor. Bazen o sokağından duyuyor sesleri. Buna ithafen oldu aslında. Başka sebepler de var ama çok detaya girmek istemiyorum. Umarım değişmez. Değişirse de zorlu bir yolculuk bizi bekliyor olur muhtemelen.
Görüntü yönetmenliği üzerine.
Abi peki Mert'in beni görüntü yönetmeni olarak atamasına ne diyorsun Tarık?
Oo süper süper.
Abi bana çok zor bir çok zor bir şey verdi ya. Ben ne bilmiyorum.
Yani şöyle sen ama bu dönemde o orman yolculuklarını çektiğin videolarda vesaire kadrajı ne kadar iyi kullandın aslında arkasında ne kadar iyi olduğunu gösterdin yani.
Aa, teşekkür ederim.
O yüzden bence kesinlikle başarılı olabilirsin abi bu konuda.
Abi ama ışık falan, ışık bilgisi yok yani. Deneme yanılma gibi bir şey olur yani benim için. Bilmiyorum
Akif,
yani.
Akif.
Efendim?
Akif.
Abi, kendini nereye ait hissediyorsan oraya yerleştirebilirsin abi. Yani ışık ya da işte yönetmen.
Boomcu olabilir.
Abi beni yok. Heyecanlandıran şey yani hep birlikte bir şey yapmak.
Aha. Ya evet. Mesela Olcan'ın da kamerası çok iyi. Tarık'ın da iyi. Birlikte yapılabilir ya da mesela sen ya yönetim kısmında olabilirsin.
Tabii o evet yani şey yapılabilir. Ama hiç kendini şey yapma abi. Gayet çok başarılıydı yani bence. Çok üst düzeyde hatta. Yani.
Bence de. Ki hani lirik bir film olduğu için hani lirik bir tarzım var. Daha ağır kamera yani yavaş kullanıyorsun. Filmin de şeyine uygun. Vallahi. Zaten bütün sahneleri şey diye konuştuk. Hareketli olsun dedik. Hani hareketli derken steadicam'de olsun ama ağır kullanalım. zaten yüz planları, işte gövde planları ve doğadaki lirik sahneler olacak. Oğulcan yüz konusunda beğeniyorum.
Evet, Oğulcan'ın hareketli kamerası çok iyi ya.
Çok iyi. Beden özellikle beden diline çok iyi yakalıyor.
Evet, direkt ofis tarzı Lars von Trier tarzı falan iyi çekiyor.
Evet kesinlikle. Senin de lirik tarzın iyi mesela bir sentez olabilir.
Evet, Tarık da gelirse zaten hep birlikte ya.
Çok iyi olur. Valla çok.
Tarık izinli ayarla abi.
Kesinlikle çok keyifli olur abi yani. Yıllık iznimde Hawaii'ye gitmek mi? Sizle beraber film çekmek mi desene? Düşünüyorum. Sessiz düşünüyorum. Kesinlikle sizi seçerdim abi.
Eyvallah. Tarık senin bir senaryo ya da film planın var mı?
Ya var. Aslında şöyle tezimde birazcık ilerlemeye çalışıyorum şimdi. O yüzden bir şey yapmıyorum ama Burada da bir tane şey vardı. Bahsetmiştim daha önce de size. Bir yemek kargo yani yemek taşıyıcısının sosyal medya ile ilgili bir dijital yalnızlık isimli bir senaryom vardı. Onu çekmek çok istiyorum. Bir de daha önce bahsetmişimdir bu Odunpazarı Müzesi'nin içinde bir kısa film çekmek istiyorum. Biraz daha tezimi bitirip hemen arkasına yoğunlaşacağım fiyatı.
Tez bitir abi.
Tezimin adı tez bitir.
Şeyi AFAD filmini ben izlememiştim ya. Bu arada Akif herhalde sen onu paylaştın. Geçenlerde.
Yo ben de Fatih abi paylaşmıştı. Tarık'ın abisi.
Ha, evet.
Ben de gördüm. Yani 5 yıl önce depremle ilgili bir film, şaşırdım. Ya kayık sahnesiyle başlaması çok iyi olmuş bu arada ya.
Evet. Tarık. Ya aslında kafamda muazzam şeyler vardı. O zaman siz de bu sinema konusunda biraz kopukluk yaşamıştık. Ve o zaman o AFAD'ın anlaştığı dijital kurumla beraber çekim yapabilmiştik. Kafamdakinden farklı bir şey oldu. Tam uymadı ama olsaydı çok hoşuma gidecek şeyler vardı. O küçük çocuğun taşların altında karıncaları kurtarmaya çalışması gibi bir sürü küçük şeyler vardı.
Güzel.
Ama çoğu olmadı. Yine de o yarışmada işte birinci olmuştuk ama ödül de alamadık. Çünkü Soma faciasına denk gelmişti. Tam falan bir sürü şey muhabbet vardı işte.
Ya abi facia bitmiyor ya ülkede.
Evet gerçekten abi. İki facia arası bir şeyler yapabilirsen.
Abi şu ya şu canlı yayında konuşurken bile deprem oldu. Yani şu an bile kafam böyle acayip ya. Gerçekten. Yani. Ama
bir hayatımız yok.
Evet. Şu pizzacı filmini çekmedin Tarık ya bir türlü.
Evet abi çekmedim bir türlü. Çok istiyordum. Birkaç kere fırsatım oldu. Ama ilk fırsatta onu yapacağım ya. İstiyorum çünkü bu sosyal medyanın bu yalnızlığı da çok hoşuma giden bir konu zaten. Bakalım belki uzun metraja gelirken planlarız. Bir yan rol küçük şey. Senaryo doğurdu deriz yani. Bir de onu çekeriz.
Abi o gazla o filmi de çekeriz bence ya.
Bence de abi. Başlayabilsek.
Biz de bu arada Mert'le Tarık bir tane şey yaptık. Büyük Heidelberg Depresyonu diye.
Oo isim efsaneymiş.
Hep bir film çekmiştik bir otelde.
Evet.
Ondan bahsedebiliriz istersen.
Evet evet evet. Çok güzeldi ya şeyi. Yani o bunalımı şeyi çok güzeldi. Nasıl ya, doğaçlama mı çıktı? Nasıl çıktı?
Doğaçlama çıktı. Ya şöyle bir taslak hikayesi vardı. Bizim Deniz diye arkadaşımız Almanya'da Heidelberg'de göreve başladı. Psikiyatrist asistanlığına başladı. Orada biraz konuştuk. Böyle iki hafta geçmiş mutsuzdu. Hem bir oryante olamamış hem de dilden dolayı aslında biraz şeydi. Bize hastalarından bahsetti. Biz de hafta sonu bir otele gitmiştik. Ya dedik ki otelde de bizden başka kimse yok. Dedik ki burayı akıl hastanesi gibi hayal edelim. Hastalar da şeyin hastaları oldu. Deniz'in hastaları oldu. Mert de zaten kendini oynadı ve oyunu götürdü yani. Hikayeyi oluşturdu.
Ayak uydurdum diyeyim. Ya atmosferik bir filmdi. Herkes bir parça ortak bir duygu yakaladık ve onu gerçekleştirmek istedik. Ve öyle olunca da daha güzel bir sonuç çıktı ortaya. Herkesin ortak bir duygu paylaşması. Ona inanarak oyun oynaması.
Prova tiyatral. Yok.
Peki. Prova yok. Hiçbir süper şey yok. Ya. Yani yazılı bir şey yok.
Abi tamamen süper yani. Orada ya. Kamerayı kim kullandı?
Ben ve Oğulcan.
Mesela kamera kullanımı da çok iyiydi.
Bence çok başarılıydı yani. Hı-hı. Kamera kullanımı gerçekten çok iyi.
Ya epey bir yol aldık film konusunda bence. Oğulcan, Akif, Yani belli bir seviyenin bence üstünde hareket ediyoruz. Çok böyle kendimizi çok dışarıdan değerlendirmiyoruz ama işte nasıl çekim yapılır, duyguyu aktarmak, bir duygu yakalamak, bir şey anlatmak isteği ve bu isteğin sonuçlarını güzel bir şekilde yakalıyoruz. Ve bununla ilgili de güzel şeyler yapacağız ya.
Abi, imkan olsa yapacağız.
İmkanlar genelde zamansal oluyor ya sanki.
Zamansal biraz, aynen.
Evet,
40. dakikamıza girdik. Zaman ne çabuk akıyor değil mi?
Böyle evet değil. Yani bu yayını da araya sıkıştırdık böyle. Ben dışarıda yürüyorum, bir yandan dalga sesi var, az önce trafikteydim.
Ben nöbetteyim.
Akif nöbette zaten.
Ben Tarık
hasta olduğunu yayında fark etti.
Biraz açıldı.
Güzel bir yayın oldu ama.
Evet.
Teşekkür ederim.
Evet evet. İyi geldi konuşmak.
Bir dahaki 5 yıl sonraki yayınımıza.
Zaman makinesindeki yolculuğumuza devam ediyoruz.
Evet. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Görüşürüz.
Bye.